Kitabın adı Aşk Başkadır Hikayeler. Yazarı Guy de Maupassant, çeviren Faruk Yener. 5. ayrım sayfa 42. Bayan Harriet. 4 kadın, 3 erkek arabayla alacakaranlıkta yola koyulmuştuk. Atlar yolun geçtiği yüksekçe bir tepeye doğru ağır adımlarla ilerliyordu. Amacımız tarihi Tankerville kalıntılarını görmekti. Sabah serinliğinde titreyerek yarı uykulu birer köşeye büzülmüş oturuyorduk. Hele erken kalkmaya alışık olmayan kadınların gözleri kapanıyor, başları düşüyor, sabahın güzelliğini umursamadan esniyorlardı. Çevremizde kötü tıraş olmuş, erkek suratına benzeyen yeni biçilmiş tarlalar uzanıyor, toprağı hafif bir sis örtüyor, sessizliği tarla kuşlarının ötüşleri bozuyordu. Kahverengi bir güneş ufukta yükselmeye başlamış, gittikçe kaybolan serinlik yerini tatlı bir sıcaklığa bırakmış, toprak yavaşça uykusundan silkinmeye, yataktan kalkan bir genç kız gibi tür geceliğinden sıyrılmaya koyulmuştu. Arabacının yanında oturan Kont Etralyes, bir yonca tarlasını göstererek "Tavşana bakın!" diye bağırdı. Yeşillikler arasındaki hayvanın yalnız kulakları görünüyordu. Bir çukura girdi, tehlikenin ne yönden gelebileceğini kestiremediği için kararsızlığını belirten birkaç sıçramadan sonra pancar tarlasına dalarak kayboldu. Erkekler canlanmış, tavşanın hareketlerini izlemeye koyulmuşlardı. Ren Lamaynor yanında oturan ve hala uykuyla savaşan ufak yapılı güzel baronez de Serenes'e dönerek "Bu sabah pek neşeli değilsiniz," dedi. Sonra hafif sesle devam etti. "Belki kocanızı düşünüyorsunuz. Kaygılanmayın, nasıl olsa cumartesi günü dönecek. Daha 4 gün vaktiniz var." Kadın uykulu bir gülümsemeyle ve gözlerini ovuşturarak karşılık verdi. "Anlamsız konuşmayın. Baylar, haydi bizlere eğlenceli bir şeyler anlatın bakalım. Bay Channel, herhalde sizin anlatacak güzel hikayeleriniz olmalı. Vaktine çapkınlık serüvenlerinde Rick Lau kadar tarihli olduğunuz söylenir. Bize başınızdan geçmiş bir aşk hikayesi anlatın bakalım." Gençliğinde gerçekten yakışıklı bir adam olduğu ilk bakışta anlaşılan yaşlı ressam Leon Channel bu seçimden memnun kalmışa benziyordu. Uzun sakalını sıvazlayarak gülümsedi, bir süre düşündükten sonra "Sevgili bayanlar," dedi, "size bir hikaye anlatacağım ama pek de neşeli değil. Çok acılı bir aşk hikayesi. Böyle bir olayın başınızdan geçmesini hiçbir zaman istemem." O sıralarda 25 yaşındaydım ve sanatımın olgunlaşma dönemini Normandiya kıyılarında geçiriyordum. Olgunlaşma dediğim dönemse doğa resimleri yapmak amacıyla sırtımda çanta durmadan gezip hanlarda konaklamaktı. Böylesine bağımsız ve gamsız bir gezgin hayatın tadına doyum olmuyordu. Canım nerede isterse orada kalıyor, sadece güzeli arıyordum. Bazen bir derenin sesi, bazen bir handa taze kızartılmış patates kokusu, bugün nefis bir şarabın lezzeti, yarın güzel bir köy kızının gülümsemesi. Hayır, gülmeyin. Köy kızları taze ve kırmızı yanakları, dolgun dudakları, ilkel ama sıcak öpüşleriyle değişik lezzette yaban meyvelerine benzerler. Sunduğunuz aşk onlar için büyük değer taşır. Gelişinizle çarpan kalpler, gidişinizle yaşaran gözler, köy kızlarının kolayca görmezlikten gelinemeyecek davranışlarıdır. Onlarla ahırın ardındaki çiçeklerle örtülü çukurda, serin samanlıklarda buluşurduk. İtiraf edeyim, içten gelen saf ve temiz yakınlıklarını eğitilmiş kadınların sözde zarafetine hala değişmem. Bu gezgin hayatın en güzel yönü doğa idi. Tarlalar, ormanlar, güneşin doğuşu, batışı, ay ışığı. Böyle bir hayat bir sanatçının yeryüzünde balayı gezisidir sanki. İnsan varlıkla baş başadır, uzun ve içten konuşmalarını onunla yapar. Çiçeklerle dolu bir çayır, Gökyüzünde güneş, uzaklarda öğle saatini haberleyen köy kilisesinin çanı. Bir meşe ağacının ötesinde, üzerine türlü bitkilerin kapladığı bir kaynağa eğilip, serin, berrak suyu bıyık ve burnunu daldırarak içmek, tanrısal bir ağzı öpmek gibi gelir insana. Sonra geniş ve derin bir yerinde soyunup suya girmek, küçük dalgaların bedene çarpışını bir aşk oyunu gibi duyabilmek de ayrıca unutulmaz zevkler verir. Yükseklerde özgür ve neşeli, sakin göl kıyılarında üzgün olursunuz nedenini anlayamadan. Hele akşamları batmakta olan güneş ışıklarının mor ve kırmızı renklerle süslediği bulutların denizdeki yankısı kalbinizi sanki bir kıvançla doldurur. Ve ay göğün lacivert derinliklerinde belirir belirmez gün ışığında bir tekini bile duyamadığınız bin türlü duygu ve düşünce kaplar içinizi. İşte böyle gezip dururken bir akşam Port ve Etretat arasındaki Benovilla adlı köye ulaştım. Kıyıdan doğru Pekamp üzerinden yürümüştüm oraya kadar. O bölgede kıyı duvar gibi diktir. Tebeşirli kayalar denize balkon gibi uzanır. Sabahın erken saatlerinden başlayarak bu doğal çıkıntıları halı gibi örten çimenler üzerinde yürümüş, avazım çıktığı kadar şarkı söylemiş, martıların yuvarlak, beyaz kanatlarını çırpararak mavi göğe yükselişini, uzaklardaki balıkçı teknelerinin kirli yelkenlerini seyretmiştim. Ah, gerçekten zevkli, tatlı bir gündü. Akşam köyde kalacak bir yer sorunca küçük yapıyı gösterdiler. Bu bir tür konuk eviydi, yaşlı bir kadın işletiyordu. Bahçeyi iki sıra büyük meşe ağacı çevrelemişti. Avluyu geçip Bayan Lecancour adlı yaşlı kadını buldum. Yüzü konuklarını sanki zorla kabul ediyormuş gibi isteksiz ve keyifsiz bir anlam taşıyordu. Aylardan Mayıs'ta ve bütün bahçeyi elma ağaçlarından yağmur gibi yağan çiçekler örtmüştü. Kadına sordum. Bayan Lecancour, bana verebileceğiniz bir odanız var mı acaba? Adını bilmiş olmamdan ötürü memnun kalmışa benziyordu. Hepsi de dolu ama bakalım belki bir çaresini buluruz. 5 dakika sonra anlaşmıştık. İçinde karyola, yemek masası, 2 sandalye ve bir de çamaşır leğeni bulunan odaya çantamı bıraktım. Bu küçük odanın bir kapısı konukların topluca yemek yediği isli mutfağa açılıyordu. Ellerimi yıkayıp kadının kara bir tencerede tavuk haşladığı mutfağa dalarak sordum. Başka konuklarınız var mı? Aksi bir sesle karşılık verdi. Evet, yaşlı bir İngiliz kadını var. Öbür odada kalıyor. Günde ufak bir para karşılığı avluda tek başıma yemek hakkını elde ettikten sonra masaya çöktüm. Sıska bir Normandiya tavuğunun kemiklerini sıyırarak elma şarabı içip en azından 5 günlük ekmeği kemirerek açlığımı giderdim. Bu sırada bahçe kapısı açıldı. İlginç bir kadın girdi. Öylesine uzun ve zayıftı ki, eğer sıkıca sarıldığı İskoç şalının etekleri altından beyaz bir şemsiyeyi tutan eli görünmeseydi, kolsuz olduğu sanılabilirdi. Mumyalaşmış yüzünün çevresini kahverengi perçemler çevreliyor, yürüdükçe hepsi birden sallanıp duruyordu. Neden bilmem, birden başında hotoz bulunan, kurutulmuş bir ringa balığına benzettim onu. Başı önü eğik olduğu halde acele adımlarla yürüdü, evin içinde kayboldu. Bu olağanüstü yaratık eğlendirmişti beni. İhtiyar konuk evi sahibesinin söz konusu ettiği yaşlı İngiliz kadını herhalde buydu. Onu bir daha görmedim o gün. Ertesi gün Etrata'ya kadar uzanan o güzel vadide çalışırken garip bir yaratık ilişti gözüme. Tepesine bayrak çekilmiş uzun bir direğe benziyordu. Kuşkusuz o İngiliz kadınıydı. Baktığımı fark edince kaybolup gitti. Öğle yemeğine geldiğimde masama oturdum ve bu olağanüstü insanı yakından tanımaya karar verdim. Ama yemek boyunca gösterdiğim ilgiye hiç aldırmamış, sürekli bakışlarım üzerinde herhangi bir izlenim bırakmamıştı. Hatta su ikramım, boşalan tabağını nezaketle alışım bile tepki uyandırmamış, anlayamadığım birkaç İngilizce söz mırıldanmıştı o kadar. Sonra da ilgi göstermekten vazgeçtim ama merakımı da yenememiş, 3 gün sonra onun hakkında en az konuk evi sahibesi kadar bilgi edinmiştim. Adı Bayan Harriet'ti, evli değildi ve yazı sakin bir köşede geçirmek amacıyla 6 hafta önce Bonaville'ye gelmişti. Burada daha uzun süre kalmayı düşünüyordu. Sofrada tek söz etmiyor, yemeğini çabucak yiyor ve protestan propagandası amacıyla küçük kağıtlara basılmış yazıları okuyor, onları köy halkına da dağıtıyordu. Papaz çocuklara bahşiş vererek bunlardan 4 tane toplatmıştı. Bayan Harriet, konuk evi sahibesine şöyle diyordu zaman zaman. Oh, her yerden çok ben sevmek, kutsal ülkeyi ben sevmek, Tanrı'nın eserlerini hayran olmak, bütün yaratılanlara doğada Tanrı'ya dua etmek, onu kalbimde taşımak. Bayan Le Caure, protestan yazılarını veriyor. Bunlarsa zavallı konuk evi sahibesine uzay kadar esrarlı geldiğinden İngiliz'in sözlerini cevaplayamıyordu. Köyde Bayan Harriet'i seven yoktu. Papaz onu dinsiz olarak tanıtmıştı. Kadınla kimse konuşmuyordu. Konuk evi sahibesi papazı onu evinde barındırıp barındıramayacağını sormuş, şu karşılığı almıştı. Kuşkusuz o bir büyücü, ancak Tanrı günahların bile ölümünü istemez ve ayrıca sanıyorum ki kimseyi de tedirgin etmiyor. Dinsiz ve büyücü deyimlerini duyan köylülerin davranışları kadına aksi ve kapanık yapmıştı. Çok zengin olduğu, gezgin bir hayat sürdüğü ailesinden ayrı yaşadığı sanılıyordu. Nedenini bilen yoktu. Büyük ihtimalle tanrısız oluşu neden olabilirdi. Yani böyle yorumlanıyordu bu durum. Aslında İngiltere'de bol bol yetiştirilip söz gelişi İtalya'ya, İsviçre'ye gönderilen, bu arada bizleri en sevdiğimiz kıyı kentleri ve köylerinde bile rahat bırakmayan dar kafalı, tutucu yaşlı kızlardan biri olmalıydı Bayan Harriet. İnatçı tutkuları, yerleşik fikirleriyle taşlaşmış eski Roma rahibeleri gibi duran, geceleri lastik bir koruyucuda kalıyormuş gibi kauçuk kokan bu yaşlı kızları bilirsiniz. Kazara ben bunlardan birine herhangi bir otelde rastlasam, humma mikrobu taşıyan bir kuş görmüş gibi kaçarım. Ama bu Bayan Harriet'te öyle garip bir hal vardı ki ilgimi çekiyordu. Konuk evi sahibesi, köy çevresinden olmayan, her insanı düşman görenlerdendi. Dar ve sınırlı anlayışıyla, üstelik bu yaşlı kıza derin bir kin besliyordu. Kim bilir hangi karanlık düşüncelerin etkisiyle ona Ecinli adını takmıştı. Duygulu ve saygılı olduğu kesin bir insana takılmış olan bu ad bana çok gülünç geliyor. Lacaure her görüşümde bizim Ecinli ne yapıyor diye soruyor ve çoğu zaman da şu türlü karşılıklar alıyordum. Dayanılmaz bir insan. Az önce bacağı koparılmış bir kurbağa getirdi, çamaşır leğenine koydu, sanki insanmış gibi yarasını sardı. Başka bir gün sokaktaki balıkçıdan yeni tutulmuş büyük bir balığı almış, kıyıya koşup denize atmıştı. Balıkçıya oldukça iyi para ödediği halde adam sanki malı çalınmış gibi İngiliz'in ardından küfretmişti. Bir ay sonra bile olayı hala kızgın bir tavırla anlatıyordu. Evet, herhalde bu İngiliz kadını konuk evi sahibesinin dediği gibi bir ecinliydi. Gençliği Afrika'da bir sömürge birliğinde yıllar yılı askerlikte geçen Uşak ise başka düşüncedeydi, muzip bir sesle. Bu çok görmüş geçirmiş bir koca karı diyordu. Zavallı Bayan Harriet bütün bunları bir bilseydi. Hizmetçi Celestine'in neden ona karşı oldu, niçin böylesine kaba davrandıysa akıl alacak iş değildi. Belki de yabancı oluşu, başka kan taşıması, başka dili konuşup başka dine inanmasıydı. Belki asıl neden de eninde sonunda bir cinni diye bilinmesiydi. Meryem'de Bayan Harriet, Tanrı'yı bulup ona dua etmek için ormanlarda dolaşıp duruyordu. Onu bir akşam çalılıkta diz çökmüş durumda yakaladım. Yapraklar arasında kırmızı bir leke görmüş, dalları aralayarak ne olduğunu anlamak istemiştim. Gün ortasında baskına uğramış bir baykuş gibi gözleri dehşetle açılmış, baka kalmıştı bana. Kıyıda çalışırken birden kayalar üzerinde beliriveriyor, orada bir telgraf direği gibi kıpırdamadan duruyordu. Sonra dakikalarca güneş ışınlarıyla altınlaşmış denize, masmavi gökyüzüne hayran bakışlarla dalıp gidiyordu. Bazen vadide rastlıyordum ona. Sessiz adımlarla izliyor, o kurumuş, hareketsiz yüzünü görmek istiyordum. Arada bir elma ağacının altında, dizlerinde dua kitabıyla uzaklara dalmış gitmiş görüyordum onu. Beni binbir bağla bağlayan bu olağanüstü güzel bölgeden gitmeyi artık düşünmüyor, kendimi yalın köy evinde yuvamdaymış gibi hissediyor, günün birinde hepimizi koynuna çekecek olan taptaze yeşilliklerle örtülü bu iyi ve güzel topraktan ayrılamıyordum. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kararımda biraz da merak rol oynuyor şu Bayan Harriet'i, bu yapayalnız ruhlarıyla ebedi gezginliğe mahkum İngiliz kızlarının tipik örneğini tanımak istiyordum. 5. ayrımın sonu sayfa 49, devamı 6. ayrımda.